Ayrım 36, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 426. Aslı numarayı çevirip konuşmaya başladığı sırada Moro da açıklamasına devam etti. 15-20 dakika içinde polis park güvenliğine telefon edecek ve içinde iki kişiyle kaçan arabadakilerin söz konusu soyguncular olduğunu söyleyecek. Senaryo iyi mi? Sanırım. Tabii ki onlar da çalınan bir şey olup olmadığını ve bir şeyler çalınmışsa bunların ne olduğunu ve içeri girenleri tanımlayabilecek biri var mı yok mu bunu soracaklar. Aynen böyle. Tabii bir de şey var, herhangi bir tanıklık durumunda polis büyük bir nezaketle onları tutukluların bulunduğu karakola kadar götürüp getirecek. Böylece de davet hemen reddedilir diye ekledi Latham, arabanın yarı karanlık arka koltuğunda başını sallayarak. Her zaman değil ama Monami diye itiraz etti Moro. İşte o yüzden sahte zanlılara ihtiyacımız oluyor. Davete isteksiz davranan kişiler bile duydukları endişeden dolayı zaman zaman karakola gitmeyi kabul ediyorlar. Ama hiç istisnasız hepsi aynı ricada, yani talepte bulunuyorlar. Bir dakika tahmin edeyim dedi Drew. Zanlıların onları göremediği ama onların zanlıları görebildiği şekilde ayarlanmış bir yüzleştirme yöntemini istiyorlar değil mi? Hep söylerim, çok zekisin. Eğer bunu çıkaramayacak olsaydım herhalde eğitimimi tamamladığım günden emekliye ayrılmam gerekirdi. Ama şu şey, ne diyordunuz buna? Sahte suçlar uygulaması harika bir fikir. Tanrı aşkına bu fikri Washington'a çıtlatsak şu gate'lerin sayısı katlanarak artar herhalde. Watergate ve İran Gate skandalları CIA Gate ve dışişleri gate'lerle kıyaslandığında çocuk oyuncağı gibi kalıyorlar. Üst düzeydekiler, bunlara başbakan da dahil, yaptıkları suçu üstlenecek şahısları hemen bulacaklardır. İşte biz de Amerikalılar neden böyle bir şeye başvurmuyorlar diye düşünür dururuz. Bu spekülasyonları kendine sakla, başımızda zaten yeterince derdimiz var. Claude diye sözünü kesti Jack oturduğu yerden arkasına dönerek. Bak bunu beğeneceksin. Şu bizim failler iki tane dar gelirdi muhasebeci kampanya yapıyoruz diye bozuk etleri satan bir et market zincirini soymaya çalışan iki kişiymiş. İyi yapmışlar, hırsızlardan çalmak gerek. Ama maalesef bu marketçiler geceden tedbirlerini alıp bizim iki muhasebeciyi kasayı açarlarken videoya çekmişler. Yeni mesleklerine hiç de uygun insanlar değillermiş. Polis durumdan memnun. Dedektiflerin şefi de yıllardır bu marketlerden alışveriş yapıyormuş. Damak zevki pek gelişmemiş biri herhalde. Ne zaman harekete geçeceklermiş? Biz söylediğimiz zaman. Bien. Monsieur Latham'ın Norman diye beni de büroya bırakıver, sonra da Tanrı aşkına François'yı evine gönder. Sizinle beraber kalmamın bir sakıncası yok Monsieur Başkan dedi sürücü, ne olur ne olmaz. Yo François, ailevi sorumluluklarını ihmal etme, yoksa sevgili karın seni asla affetmez. Beni korkutan karım değil efendim, çocuklar daha acımasız. Ben bütün bunları geçirdim, sen de geçirirsin, kişiliğini olgunlaştırır. Ne de duygusalsınız dedi Drew sessizce Moro'nun kulağına. Büroda ne yapacaksınız? Bu akşam üstünün ve gecenin bir değerlendirmesini seni haberdar edeceğim. Ah Monami, senin de bir bakıma ailevi sorumlulukların var. Güzeller güzeli Karin doktora gitmişti, yarası vardı hani, hatırladın mı? Aman tanrım, nasıl da unuttum. Bunu ona söylememeni tavsiye ederim. İşe yaramaz Moro, nasılsa bunu anlar. Latham kapıyı açtığı zaman Karen otel bornozuna sarılmış bir halde koca pencerenin önünde bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. ''Tanrım sen gideli ne kadar zaman oldu biliyor musun?'' diye aykırarak ona doğru koştu. Birbirlerine sarıldılar. ''İyi misin?'' ''Hey hanımefendi, sadece bir Luna Park'a gittim. Bastonya muharebesine değil. Tabii ki iyiyim. Silahlarımıza göz atmamızı gerektirecek bir durum bile olmamalı.'' 4 saattir ne alt ediyorsunuz? Peki neler oldu? Drew olanları anlattı, ardından ya sen, doktor ne dedi diye sordu. Çok üzgünüm hayatım, bu yüzden senin yanında olamadım. Böyle duygularımın kalmadığını, yok olup gittiğini sanıyordum ama kalmış. Birine bağlanırsam tam anlamıyla bağlanıyorum. Bu müthiş bir şey ama soruma cevap vermeden. Baksana, De Vries gururla sağırını havaya kaldırdı. Bandaj öncekine göre çok daha inceydi. Bana 2 santimetre kadar bir protez yerleştirdi. Parmağımın üzerine geçirilecek. Tırnak da takılacak ve fark edilmez bir hale gelecek.
İşte bu harika, ama ağrın var mı? Dün gece kanıyordu.
Doktora göre bir şeyden dolayı çok heyecanlanmış, tırnağımı bir yerlere takmış olmalıymışım. Sırtında çizik var mı sevgilim?
Al bir iş daha. Drew yeniden onu kollarına aldı, dudakları birleşti. Karin öpüşmelerini yumuşak bir biçimde kesti.
Konuşmak istiyorum.
Ne hakkında? Sana neler olup bittiğini anlattım.
Senin güvenliğin hakkında. Kırmızı evi aradı.
Beni nerede bulacaklarını nasıl biliyorlar? Üstelik de burada, Normandi'de.
Daha biz ne olup bittiğini öğrenemeden onlar her şeyi öğreniverirler.
Eh, öyleyse birileri o lanet adamlara almamaları gereken bilgileri veriyor.
Haklı olduğuna inanıyorum, ama neyse ki Antinaiusların hangi taraftan olduklarını biliyoruz.
Pek bilmiyoruz. Sorenson onları devre dışı bıraktı.
Kendisi Soğuk Savaş sırasındaki en korkulan sızma ajanıydı. Herkesten kuşku duyuyor.
Sen nereden biliyorsun bunu? Sızmacıların bildiği bir şey bu.
Kısmen senden, ama asıl Freddy'den.
Freddy mi?
Tabii ki. Şebekenin alt katmanlarındakiler kendilerini korumak zorundalar. O yüzden birbirlerinden haberdar olmaları kaçınılmazdır. Kime güveneceksin, kimin ipiyle kuyuya ineceksin? Bunlar hayatta kalmak için önemli şeyler, öyle değil mi?
Kırmızı ev neden aramış?
Bonn ve Berlin'deki muhbirler eğitim görmüş iki Blitzkrieger ekibinin Villejuif'teki Han'a yapılan saldırıdan sağ çıkan ağabey Latham'ı bulup öldürmek üzere Paris'e gönderilmekte olduğunu söylüyorlarmış. Harry Latham olduğuna inandıkları adamı.
Bu yeni bir şey değil ki.
Suikastçıların sayısının 8 ile 12 arasında olduğunu söylüyorlar. Öyle 2-3 kişi değil, küçük çapta bir ordu geliyor peşinden.
Bir süre sessizliğin ardından Latham, çok etkileyici öyle değil mi dedi. Yani hayal bile edemeyeceğim kadar ünlü oldum. Üstelik aradıkları kişi ben değilim.
Sanırım haklısın.
Ama neden? İşte asıl mesele bu, öyle değil mi? Neden Harry'i bu kadar istiyorlar? Harry'nin listesi artık ortaya çıkmış bir kere. Sebep olduğu kargaşa ve şaşkınlıkla liste aslında onlara hizmet etmiş oldu. Öyleyse neden peşindeler hala?
Acaba bunun Doktor Kröger'le bir alakası olabilir mi?
O da sudan çıkmış balık gibi yalan üstüne yalan söylüyor. Önceden söylediği yalanları da unutuyor.
Bunun farkında değildim. Ne bakımdan?
Moro'ya Harry'i bulmak istemesinin nedeninin Brüderschaft Vadisi'ndeki kadın ayinin kimliğini öğrenmek olduğunu söylemiş. Moro bunun da yalanlarından biri olduğuna inanıyor.
De Vries sözünü kesti. Ne haini.
Biz bilmiyoruz, Harry de bilmiyordu. Londra'da olduğu sırada telefonda konuşurken bana vadiden ayrılacağını haber verip Antinaiusları teyakkuza geçiren bir hemşireden söz etmişti. Ama Harry'i karşılayan kamyon şoförü o hemşire hakkında bilgi vermemiş.
Eğer Kröger'in yalanı buysa bu bir yalan olmayabilir.
Ama Witkowski'ye söylediği apayrı bir şey. Harry'e uyguladığı ilaç tedavisinin etkisi bitip Harry ölmeden önce mutlaka onu bulması gerektiği konusunda ısrar etmiş. Stanley ona inanmamış. Bu yüzden de tıka basa ilaca boğmak istemiş, gerçeği öğrenebilmek için.
Buna elçilik doktoru izin vermemiştir dedi Karin yumuşak bir sesle. Demek bu yüzden Witkowski ona o kadar bozulmuştu.
Evet, ve o yüzden biraz sonra başkana şantaj yapıp onun yetkilerini elinden alması için Sorenson'u arayacağım.
Gerçekten mi? Ona şantaj yapılabiliyor mu?
Herkese, özellikle de başkanlara. Buna politik jenosit deniyor. Tabii muhalif partiden biriysen bu olayı böyle adlandırıyorsun.
Başka bir konuya geçebilir miyiz lütfen?
Hangi konuya?
Latham masaya, telefona doğru yürüdü.
Bizim tarafımızdaki iyi insanların öldürülmesini engellemek yerine bir eşkıyanın hayatını uzatmayı yeğleyen bir doktoru çiğ çiğ kızartmak istiyorum.
Ölecek olan insanlardan biri de sen olabilirsin Drew.
Olabilir tabii. Latham telefonu kaldırdı.
Dur, dinle beni diye vardı De Vries. Kapa ve dinle.
Tamam, tamam. Drew telefonu yerine koydu ve ağır ağır geriye döndü. Yüz yüze geldiler. Evet, ne var?
Sana karşı acımasızca dürüst olacağım hayatım. Çünkü sevdiğim birisin sen.
Şu an için mi, yoksa bir iki ay daha buna güvenebilir miyim?
Bu sadece büyük bir haksızlık değil, aynı zamanda aşağılayıcı bir söz oldu.
Özür dilerim. Benden sevdiğin biri değil de sevdiğin kişi olarak söz etmeni isterdim.
Ben bir başkasını da sevmiştim. Her ne kadar hata yaptığımı düşünsem de bunun için de özür dilemiyorum.
2 puan daha. Devam. Acımasızca dürüst ol bakalım.
Sen kendi alanında çok parlak, hatta olağanüstü bir adamsın. Seni gördüm, seni izledim. Çabuk karar verebilme yeteneğine hayran kaldım, fiziksel üstünlüğüne de. Bu hem kocamın hem de Harry'ninkini silip atacak kadar belirgin. Ama sen ne Freddy'sin ne de Harry. Onlar sabahtan karanlık randevularına giderken, sinsi gizli sokaklarda gezindikleri gece yarılarına kadar ölümün hayaletiyle birlikte yaşıyorlardı. Bu senin bilmediğin bir dünya, Drew. Üzerine ayak basmadığın korkunç ve karmakarışık bir dünya. O dünyanın işlerine maruz kaldın, evet, ama asla o kabuslu gecelerin mağlulü olmadın.
Sadede gel artık, bir telefon görüşmesi yapmak istiyorum.
Lütfen, sana yalvarıyorum, elindeki tüm bilgileri, hayal gücünün üretebildiği tüm sonuçları o dünyanın insanlarına ver. Moro'ya, Witkowski'ye, amirin Sorenson'a, ağabeyinin ölümünün intikamını onlar alır. Onlar bunu yapabilecek kapasiteye sahipler.
Ben değil miyim?
Tanrım, bir katiller güruhu geliyor peşinden. Hiç bilmediğimiz yerlerde bağlantıları ve uzantıları olan insanlar. Hepsinde isimler var. Bir de bu isimleri kokuşturmaya yetecek kadar sınırsız para kaynakları. Sana ihanet edecek bir tek kişi yeter. İşte bu yüzden Antinaiuslar aradılar beni. Açıkça eğer ortadan kaybolmazsan durumunun tamamen umutsuz olduğunu söylediler.
Öyleyse asli sorumuza geri dönüyoruz. Harry Latham'a karşı seferber edilen bütün bu topun tüfeğin nedeni ne? Neden?
Bırak bunu başkaları bulsun sevgilim. Sen ve ben bu korkunç oyunun dışına çıkalım artık.
Sen ve ben?
Acaba bu daha önce sorduğun soruya bir cevap oldu mu?
Karşı koyulmaz bir şey. Bir bebek gibi ağlayacağım şimdi ama bu işe yaramaz ki Karin. Onlar kadar tecrübeli olmayabilirim ama onlarda olmayan bir şey var bende. Öfke bu. Dehşetli bir hiddet. Ve sahip olduğum ufak tefek becerilerimle bir araya geldiğinde beni bu alanın piri yapıyor. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm ama bunun böyle olması gerekiyor.
Senin hayatta kalma dürtünü harekete geçirmeye çalışıyorum. Bizim hayatta kalmamıza, yoksa cesaretine değil, cesaretinin kanıta filan ihtiyacı yok.
Cesaretin bununla ne ilgisi var ki? Cesur biri olmadım hiç, cesur olmaktan hoşlanmam da zaten. Ahmakları ölüme götüren bir şeydir cesaret. Ben hasbelkader ağabeyim olan bir adamdan söz ediyorum. O olmasaydı liseyi ve üniversiteyi asar, suratı şişmiş, bacakları kırılmış, bankadaki hesabında meteli olmayan bir hokey kralı olur çıkardım büyük bir ihtimalle. Jean-Pierre Villiers hiç tanımadığı bir babaya en az benim kadar, belki de daha fazla borcunun olduğunu söylemişti. Buna katılmıyorum. Ben Harry'e daha fazla borçluyum çünkü onu tanıyordum.
Anlıyorum.
Gözleri karşılaştı. Dosdoğru birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı. Karin sustu.
Öyleyse ne olacağını birlikte göreceğiz.
Allah kahretsin, senden bunu yapmanı istemiyorum ben.
Başka türlüsüne izin veremem. Sadece tek bir ricam var Drew. Öfkenin seni öldürmesine izin verme. Sevdiğim ikinci adamı da aynı birincisini kaybettiğim şekilde kaybetmeye dayanabileceğimi sanmıyorum.
Bunları düşünme. Uğruna yaşayacak çok şeyim var. Öyle olmasaydı şu konuşmayı yapabilir miydim hiç? Washington'da saat öğleni biraz geçiyor. Yemeğe çıkmadan önce Sorenson'u yakalamak istiyorum.
Yemeğini ona zehir edeceksin.
Öyle olacağına eminim. Yaptığım şeyi onaylamıyor ama bir tek nedenden ötürü henüz beni durdurmuyor.
Neymiş o neden?
Yerimde olsa onun da aynı şeyi yapacak olması. Washington'da Wesley Sorenson'un hem canı sıkılmış hem de biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Başkan yardımcısı Howard Keller, iki partiden de toplam 111 kişilik bir senatörler ve milletvekilleri listesi fakslamıştı. Bunlar eski meslektaşlarının Nazi diye zan altında bırakılmasına şiddetle karşı çıkmakta ve şahitlik yapmaya hazır olduklarını belirtmekteydiler. Bunlara ilaveten bir liste daha vardı. Orada da seçilememiş ama hala güçlü radikal liderlerden aşırı fanatik kesimin taraftarlarına kadar potansiyel muhaliflerin adları vardı. Onlar da artık İsa'nın ikinci gelişine dönen işleri siyasi bir manevra olarak reddediyorlardı. Faksın altında da kendi el yazısıyla başkan yardımcısının toparlayıcı bir notu vardı. Bu soytarılar kendi fikirlerine üstü kapalı bile olsa karşı gelecek herkesi yok etmeye hazır bekliyorlar. Bize yardım edecek hukukçuları buldum. Kendi adamlarımızla iyi çocuklarla beraber çalışıp bu hayvanların ağızlarını burunlarını dağıtacağız. Konuyu senatoya getirelim ve şu pislik torbası cadı avcılarını kendi pislikleriyle karşı karşıya bırakalım. Ancak Sorenson bu karma karışık milletle baş etmeye henüz hazır değildi. Pek çok zafer kazanılabilir ama pek çok kayıp da verilebilirdi. Sonnenkinder gerçekten de vardı. Nerede oldukları ve ne kadar yukarılara çıktıkları ise hala belirlenmemişti. Avlanan ve ele geçirilenler için yapacak tek şey iyi çocuklar olmaktı. Howard Keller'ı arayacak ve kendi konumunun netleştirilmesini isteyecekti. O sırada telefon çaldı. Doğrudan bürosuna bağlanan kırmızı at. Efendim, ben şu sefil ajanınızın patron. Keşke olmasaydım, yani patronun olmasaydın. Yanımdan ayrılma, ilerleme kaydediyoruz. Nasıl? Bonn ve Berlin bir manga adam gönderip beni bulmak, yani Harry'i bulmak ve beni ortadan kaldırmak istiyor. Kaydettiğimiz ilerleme bu mu? Bir adım daima bir diğer adımı başlatır, öyle değil mi? Senin yerinde olsam kendi tecrübelerime dayanarak söylüyorum bunu. Paris'ten basar giderdim. Bunu yapar mıydın Wes? Belki yapmazdım ama benim ne yapacağım önemli değil. Artık zaman değişti Latham. Bizim zamanımız daha kolaydı. Biz düşmanlarımızın kim olduğunu bilirdik. Sen bilmiyorsun. O zaman yardım et de bulayım. Elçilikteki hümanist doktora söyle de Kröger'in elindeki bütün ilaçları dayasın. Belki bir şey öğrenebiliriz. Bunun onu öldürebileceğini söyledi. Öyleyse gebert o piçi gitsin. Biz de bir nefes alalım. Bunlar da Harry'i öldürmek istemiyor mu? Tıp ahlakı diye bir şey var. Yerin dibine batsın hepsi. Benim de bir hayatım var. Ne olmuş yani? Ölüm cezasını savunuyor değilim. Çünkü bırak başka şeyleri, en azından adil bir şekilde uygulanmıyor. Savunmasını koca bir avukatlık bürosunun üstlendiği beyaz zengin bir herifin elektrikli sandalyeye gönderildiğine hiç şahit oldun mu bugüne kadar? Ama eğer bu görüşüme bir tek istisna olacaksa o da Kröger'dir. O piçin iki masum otel görevlisinin kafasını elindeki hayvan gibi tabancadan çıkan kurşunlarla nasıl paramparça ettiğini gördüm. Zavallıların tek suçu da orada olmaktı. Dahası elçilikteki şefkatli ekibimiz bu iğnelerin onu öldüreceğini değil, öldürebileceğini söylemiş. Kröger'in oteldeki iki adama tanıdığı şans bu kadar bile değildi. Epey sıkı bir tartışma yeteneğim var. Diyelim ki sana hak verdim, bakanlığı da ikna ettim. Kröger'den ne öğrenmeyi umuyorsun? Tanrı aşkına ne bileyim ama belki bir şeyler, ne onların neden eriyi halletmeye çalıştıklarına dair bir şeyler. Seni temin ederim, bu tam bir muamma. Bundan da fazlası Wes, anlayabileceğimizden de fazlasına açılan yolun anahtarı bu. Buna Harry'nin listesi de dahildir belki de. Muhtemelen. Londra'da kendisiyle yapılan görüşmenin metnini okudum. Hiç kuşku yok, listenin gerçeğe uygunluğuna tam inanıyormuş. Ama dış kaynaklardan gelen bilgisiz bırakmaya, hatta daha çok yanlış bilgilendirmeye de yer bırakıyor. Ama bence bunu kendi de ciddi ciddi düşünüyormuş. İnsan hatası olabileceğini, yanlış isimler olabileceğini ama kandırılmış olamayacağını belirtmişleri Sorenson sakince. Evet, ben de hatırlıyorum bunları okuduğumu. Eğer aklımda doğru kalmışsa oyuna getirilmiş olabileceği yolunda bir imaya kızıyor ve malzemenin en son aşamada değerlendirilmesinin karşı istihbarattaki örümceklere kaldığı konusunda ısrar ediyordu. Tam böyle değil ama aşağı yukarı bunları söylüyordu. Sence Kröger bazı boşlukları doldurabilir mi? Şöyle diyelim, bunu yapacak başka kimseyi düşünemiyorum. Kröger Harry'nin doktoruymuş. Harry üzerinde bir tür denetimi varmış. Belki de Kröger ona nazik davrandığı içindir. En azından Harry ondan nefret etmiyordu. Ağabeyin nefretin yüzeye çıkmasına izin vermeyecek ve işlerine nefreti karıştırmayacak kadar profesyoneldi.
Bunu anlıyorum. Bunun çok ince, hassas bir çizgi olduğunu da kabul ediyorum. Ama Harry ona saygı duyuyormuş gibi bir düşünceye kapıldım. Belki saygı yanlış bir sözcük. Ama kesin bir bağlılık var. Bunu açıklayamıyorum. Çünkü ne olduğunu anlayamıyorum.
Belki de işte bu söylediğin şeydir. Doktor ona nazik davranmış. Tutsak edenin tutsağa ilgi göstermesi.
Yine mi şu Stockholm sendromu? Lütfen beni bağışla. Bu teoride aksayan pek çok şey var. Özellikle de Harry'i ilgilendiren kısımlarında.
Tabii ki sen onu herkesten daha iyi tanıyordun. Pekala Drew, emri vereceğim. Hatta bakanlıktaki konutunda Adam Bollinger'ı rahatsız bile etmeyeceğim. Her ne kadar yanlış dürtülerle de olsa bize kayıtsız şartsız yetki vermişti.
Dürtülerle mi? Mantıksal nedenlerle değil mi?
Akıl yürütme Bollinger için ikincil bir şeydir. Onun için önce dürtüler gelir. Sağlam kal, hayatta kal ve gözünü seveyim, kendine çok dikkat et.
Usulüne uygun tıbbi araç gereçle teçhiz edilmiş 6 odalı modern bir klinik olan elçilik revirinde Gerhard Kröger bir masaya kayışlarla bağlanmıştı. Başının üzerindeki iki plastik torbadan gelen sıvıyı bir araya toplayan tek bir saydam tüp sol koluna tutturulmuş, iğne elinin üzerindeki toplar damara sokulmuştu. İşlemden önce sakinleştirici verilmiş, olacaklardan habersiz pasif bir hastaydı.
Eğer ölürse dedi elçilik doktoru elektrokardiyogram ekranını incelerken, siz salaklar alacaksınız sorumluluğu. Ben burada hayat kurtarmak için bulunuyorum, öldürmek için değil.
Git de bunları kim olduklarını bile bilmeden öldürdüğü adamların ailelerini anlat dedi Drew. Stanley Witkowski Drew'yu dirseği değiterek komaya girmek üzereyken haber ver diye komut verdi ekibe. Drew geriye çekildi. Karen'in yanında durdu. Hepsi izliyorlardı. Olup bitenleri hem ilgi çekici hem de itici buluyorlardı.
En az direnç gösterme noktasına giriyor dedi doktor. Şimdi diye ekledi soğuk bir tonla. Emir memir dinlemem. 4'ü 2 dakikalığına kapatırım. 1 dakika daha beklerse adam ölür gider. Bu işe ihtiyacım yok. Tıp fakültesi için devlete olan borcumu 3-4 yılda öderim. Ama tüm hazineyi verseler bunu silemem.
Öyleyse yana çekil delikanlı, bırak da işimi yapayım. Witkowski Kroger'in vücudu üzerine doğru eğildi, sol kulağına doğru önce yumuşak sesle konuşmaya başladı. Kimliği ve neonazi hareketi içerisindeki konumuyla ilgili geleneksel soruları sordu. Bunlara kısa kısa yanıtlar geldi monoton bir sesle. Sonra albay sesini yükseltti, gitgide daha da tehditkar oldu. Sesi duvarlarda çınlamaya başladı.
İşte şimdi işin özüne geldik Herr Doktor. Neden Harry Latham'ın öldürülmesini istiyordun?
Kroger masanın üzerinde kıvrandı. Öksürüp ağzından gri renkte bir balgam tükürürken kayışları koparacak bir sırasına gerdi. Elçilik doktoru Witkowski'nin kolunu yakaladı. Albay şiddetle savurarak kolunu kurtardı.
30 saniyeniz var dedi doktor.
Söyle bana, seni gide 10. dereceden Hitler bozuntusu seni. Sen benim için bir hiçsin. Ya bana söylersin ya da Oberführerine cehennemde kavuşursun. Ya şimdi konuş ya da geber git. Sonsuza kadar sessiz kalırsın o zaman Herr Doktor. Şimdi kesmek zorundasınız dedi elçiliğin hekimi yine albayın koluna yapışarak.
Çekil git yolumdan be man kafa. Bunu duydun mu Kroger? Yaşamışsın, ölmüşsün, hiç mi hiç umurumda değil. Söyle bana, neden Harry Latham'ı öldürmen gerekiyordu? Söyle dedim sana.
Beyni, onun beyni.
Tüm vücudu tir tir titreyen Gerhard Kröger masanın üzerinde öyle bir kuvvetle asıldı ki deri kayışlardan birini kopardı.
Beyni diye yineledi Nazi, sonra baygın düştü kaldı.
Öğrenip öğreneceğim bu kadar Witkowski dedi doktor kesin bir ses tonuyla.
Birleşik damar içi enjeksiyonların kelebeklerini kapatırken kalbi 140'a yükseldi. 1-5 değer daha sonra işi biter.
Baksana ne diyeceğim büyücü hekimbaşı dedi emekli G2 albayı. Bu leş herifin lobide karşıdan karşıya havaya uçurdu. 2 otel görevlisinin kalbi şimdi kaçta biliyor musun?
0 doktor 0.
ve bunun da pek hoş olduğunu sanmıyorum.
Warren sokağında bir kafede üçü bir masanın etrafında oturmuşlardı. Drew hala sivil kıyafet içindeydi. Karin de masanın altından onun elini tutuyordu. Witkowski kafasını sallamaya devam ediyordu. Şaşkınlığı, hayreti apaçıktı. Bu orospu çocuğu beyni diye gebelerken ne demek istiyordu acaba?
Akla gelen ilk düşünce, dedi Latham isteksizce, beyin yıkama olabilir ama ben bunu pek inanılır bulmuyorum.
Katılıyorum, dedi Dobrys. Harry'nin o yönünü biliyordum. İsterseniz buna kendini kontrol altında tutma takıntısı deyin. Bu yüzden onun zihinsel açıdan zarar görmüş olabileceğini hayal bile edemiyorum. Zihnini koruyacak birçok yöntem biliyordu.
Öyleyse neredeyiz şimdi, diye sordu albay.
Belki bir otopsi yapabiliriz, diye önerdi Karin.
Bu bize neyi açıklayabilir ki? Zehirlendiğini mi, diye yanıtladı Witkowski. Bunu veya bunun gibi bir şeyi varsayabiliriz. Bunun yanı sıra tüm otopsiler Sağlık Bakanlığı tarafından kayda geçirilir. Tıbbi raporlar eklenir falan, bunu göze alamayız. Unutma, Harry aslında Harry değil.
Öyleyse yine başa döndük, dedi Drew. Doğrusunu isterseniz işin başı neresi onu bile bilmiyorum artık.
Fontenay sokağındaki morgda görevi cesetleri buzdolaplı geçici mezarlarında yatarlarken kontrol etmek olan bir bakıcı sırayla kontrolünü yapıyor, çekmeceleri açıp dışarı çekerek kansız cesetlerin uygun biçimde tanımlanıp tanımlanmadığına ve aşırı kalabalıktan dolayı başka yere çıkarılıp çıkarılmadığına bakıyordu. 101 numaraya geldi. Başka yere naklinin yapılamayacağını belirten kırmızı etiketli özel bir vakaydı bu. Sürgülü çekmeceyi açtı, soluğu kesildi. Gördüğü şeye ne anlam vereceğini bilemeden baka kaldı. Cesedin kafasında kocaman bir delik vardı. Sanki ölüm sonrası bir patlamayla olmuş gibiydi. Deri ve doku parçacıkları sanki açan bir çilek gibi pıtrak pıtrak etrafa saçılmıştı. Sıvı gri renkte ve hastalıklı bir görüntüdeydi. Bakıcı alelacele sürgülü çekmeceyi kapattı, atık gazı koklamaya bile çatışmadan.
Benim işim değil, başkası bulsun, diye düşündü.
36. Ayrımın sonu. Sayfa 438.